Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bid'atlerden sakınmakla ilgili hadisleri okuyoruz. Riyas-ı Salihin kitabından. Cabir radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir. Düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı zamanda ben peygamber olarak gönderildim derdi. Sonra sözlerini şöyle devam ederdi sözlerine. Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki, sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlerdir. Her bid'at sapıklıktır. Sonra da şöyle buyururdu, ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bilgiler verdiği için, çok ciddi haberler verdiği için konuşurken buna müvazi olarak, buna denk olarak sesi de konuyla birlikte şekil değiştiriyor, artıyor, yükseliyor, heyecanlanıyor. Öyle olması da gerekiyor zaten. Bu şekilde heyecanlı bir konuşma yapıyormuş. Sahabi bunu tarif ediyor. Efendimiz diyor, sanki böyle çok büyük bir tehlike yaklaşmış. Düşman sabah akşam üzerinize saldıracak diyen komutan gibi aceleyle konuşurdu. Çünkü kıyamet yaklaşmış. Düşmandan daha zor şartlar gelip insanlar üzerine çökecek. Onlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunu Efendimiz bildiriyor. Peygamber Efendimiz çok çeşitli vesilelerle ashabına hitap eder. O andaki duruma, toplumun psikolojisine uygun konuşmalar yapardı. Arapçada hutbe denen, dilimizde de aynen kullanılan kelime bizde olduğu gibi sadece cuma günü hatibin minberden yaptığı konuşma anlamına gelmez. Hitap etmek manasında, genel Arapçadaki hutbe kelimesi hitap etmek, yani konuşmak manasında. Türkçe ise biraz daha anlam daralması olarak geçmiş. Sadece cuma günleri minberde verilen, yapılan konuşmaya hutbe denilmiş. Bir hatibin topluluğa hitaben yaptığı her konuşma hutbe olarak isimlendirilir Arapçada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşma yaparken gözlerinin kızarması, sesinin yükselmesi, kızması gibi burada anlatılan fizyolojik durumlar bütün konuşmalarında görülmez. Her zaman öyle değil. Sakin olduğu zamanlarda olur. O bir kötülükten sakındırdığı, bir yasaktan kaçınılmasını istediği veya kötü bir sonuçtan korktuğu zaman böyle bir görünüme sahip olurdu. Konuya göre, yani konunun muhtevaya göre, konuşmanın muhtevasına göre fizyolojik değişikliklerde farklılık arz eder. Namazdan sonra ashabıyla oturup sakin sakin konuştuğu mevzularda olur, ama ahiretten bahsettiğinde, ümmetini uyarması gerektiğinde sesi yükselir, heyecanlanır, farklılıklar arz etmeye başlar. Tevhid, tehdit eden ve korkutan insanın tavrı elbette böyle olur. Bu şekilde hareket etmesi şeriata muhalif bir hareketi yasaklamak için de olabilir. Bazen haramlarla ilgili konularda olabilir. Ahiretle ilgili konularda da heyecan daha yüksek olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların tehlikelere karşı duyarsızlıklarını, bazı hakikatlerden habersiz oluşlarını, ihmalkarlık ve vurdum duymazlıklarını görünce kızmış, öfkelenmiş ve onları ciddi bir biçimde uyarmıştır. Yani ahirete hala ciddiye almayan insanlar olunca tabii ki insanları uyarmak için böyle ses tonu yükseliyor. Bu uyarı sadece sahabeye has değil, ümmetin her ferdini ve her zamanı kapsayıcı niteliktedir. Ayrıca toplumu bilgilendirmekle, irşat ve ikaz vazifesiyle sorumlu kişiler, vaizler ve hatipler için de yol ve yön gösterici, örnek olucu özellikler taşır bu konuşma. Efendimizin bu konuşmasından vaizler, hatipler de örnek almalı. Konunun içinde hissetmeli kendisi. Yani konuyu yaşayarak, hissederek, şuurlu bir şekilde anlatırsa o zaman beden diliyle de, sözüyle de, haliyle de anlatabilir. Aksi takdirde anlatamaz. Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın insanlığa gönderdiği son elçi, son Resul. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça beyan ettiği gibi kendisi de sık sık hatırlatıyor Efendimiz. Kendisinin son peygamber olduğunu. Kıyamete kadar başka bir din, başka bir peygamber, başka bir ilahi kitap gelmeyecek. Dünyada yaşanan geçmiş zaman dilimine göre kalan sürenin çok kısa olduğuna, Resulullah Efendimiz şehadet parmağıyla orta parmağını birbirine yaklaştırarak dikkat çekmiştir. Birbirine yakın veyahut da üzerindeki mesafe çok az anlamında Efendimiz parmağını gösteriyor. Yani uzun parmakla kısa parmak arasındaki fark ne kadar azsa benim gelişimle kıyametin arasındaki fark da o kadar azdır demek istiyor. Ancak bu geri kalan zaman süresinin ne kadar olduğu ve hangi tarihte sona ereceği konusunda kimseye bilgi verilmemiştir. Çünkü dünyanın yaşı da tam olarak bilinmediği için ne kadar kaldığı da hesaplamak oldukça zor. Ayrıca bu ifadeyle Efendimiz şehadet parmağıyla orta parmak arasında başka parmak olmadığı gibi benimle kıyamet arasında da başka peygamber yoktur demek de istemiştir. Pek çok manayı bu şekilde ifade etmiş Efendimiz. Burada peygamberimiz önce Allah'ın kitabı Kur'an'a, sonra da kendisinin sünnetine dikkatlerimizi çekmektedir. Dinin bu iki temeline işaret ettikten sonra bunlara önem verilmemesi durumunda ortaya çıkacak iki olumsuz noktaya da işaret ederek bizi uyarmaktadır. Bunlar da sonradan ortaya çıkarılan sapıklıklar ve bid'atlerdir. Sözün en hayırlısının Kur'an oluşu birkaç açıdan ele alınabilir. Kur'an, fesahat ve belagatın bütün inceliklerini kapsayıcı vasfı ile insanlığa en mükemmel hitaptır. Bu ilahi kitap her hakikati, doğruyu ve yanlışı apaçık ortaya koyar. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösteren bir rahmet ve müjde olarak indirdik. Ayet-i kerimesi bunu açıkça gösteriyor. Böyle olduğuna göre Müslümanların dünya ve ahiret işleriyle ilgili her konuda Kur'an'a başvurmaları gerekir. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Gidişat, yaşantının en güzeli Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bunda şüphe yok, bunu zamanda ispat edip duruyor. Kur'an-ı Kerim kadar güzel bilgi veren, güzel söz başka bulunmadığı gibi Peygamberimizin sünneti üzere yaşamak kadar huzur veren başka bir hayat yok dünya hayatında. Çünkü Kur'an gerçeği ve kurtuluşu arayan herkesin kendisine yönelince aradığını bulacağı bir hazinedir. Hazineye kavuşmak bazen ne kadar zor ise Kur'an'ın ilahi hakikatlerini kavramak, esrarına erişebilmek de kolay değildir. Ama bir hazinenin insanı cezbetmesi ve kişinin bu arayışla meşgul olması da İşin başlangıç ve ilk adımıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le meşhur olmak, onun inceliklerini devamlı araştırmak, okumak gerekir. Kur'an bir rehber olması sebebiyle her an kendisiyle olmamız gereken bir kitaptır. Okuyarak, anlamak için çalışarak, dilini öğrenerek, tefsirine bakarak Kur'an-ı Kerim'le meşguliyetimiz devamlı olacak. Kur'an'la ilgili çalışmalar, tezler, makaleler, kitaplar, onları okuyarak Kur'an'la ilgili her şeyden haberdar olmamız gerekiyor. Yolların en hayırlısı ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, yani sünnetidir. Kur'an'ın tatbiki. Çünkü onun yolu Kur'an'ın rehberlik ettiği dosdoğru yoldur. Hayatını Kur'an'a uydurmak ve hayat programını Kur'an'dan almak isteyenler Peygamber Efendimiz'e tabi olur. Onun izinden yürürler. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yemin ederim ki sizin için Allah'ı çok ananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahirete inananlar için, yani Cenab-ı Hakk'a iman eden, ahirete inanan kimseler için Allah'ı çok zikredenler için peygamberimizin hayatında güzel bir örnek var. Kur'an'ın tatbikatı onun hayatı. Allah ve Resulü'nün yolundan ayrılanlar bir takım farklı ve aykırı yollar icat ederler. Bid'ate, sapıklık ve yanlışlığa düşerler. İşin özü bu demek ki. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnet üzere yürümek, bunun dışında yeniden ortaya çıkan bid'atlerden uzak durmak. Dünya hayatının kısa, öz, veciz ifadesi bu. Bundan önceki hadisin açıklamasında bu konu genişçe ele alınmıştı. Önceki programlarımızda onları okumuştuk. Peygamber Efendimizin "Ben her Müslümana kendi nefsinden daha yakınım, ileriyim" sözü bu hadiste geçen. Peygamber müminlere kendi canlarından bile üstün olmak gerekir ayetine uymaktadır. Ahzab suresi 6. ayet-i kerimeye uygun. "Ennebiyyü evlâ bil müminine min enfusihim ve ezvâcuhu ümmehâtuhum." Hanımları da annelerdir müminlerin. Çünkü peygamberin emrettiği konular müminleri dünya ve ahirette saadete kavuşturacak şeylerdir. İnsan tabiatı şerre, kötülüklere yönelmeye daha müsaittir. Nitekim Yusuf Aleyhisselam, "Ben nefsimi temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir" demiştir. Sahabe-i kiram, Resul-i Ekrem Efendimiz'i kendi nefislerinden ileri ve önde tutarlardı. Onların Allah Resulü ile iştirak ettikleri gazvelerdeki tutum ve davranışları bunun canlı örneklerini teşkil eder. Efendimiz'in önüne kalkan olurlardı adeta. "Sana isabet edecek oklar bana gelsin ya Resulallah, annem babam sana feda olsun" diye. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ümmetine adamış bir peygamber. Her şeyiyle ümmetini düşünüyor. Kendisinden önce de ümmetini düşünüyor. Ümmetin hep hayrını istiyor. Onlar için en ufak bir şer istemiyor. Onları ihmal edip de kendisini düşündüğü bir an olmuyor. Onun için ümmeti de peygamberini, peygamber efendimizi kendisinden daha çok sevmesi lazım. Çünkü insan bile kendisini o kadar düşünmüyor. Peygamberimizin düşündüğü kadar. Dolayısıyla bu kadar bizim iyiliğimizi düşünen bir peygamberi biz de kendimizden daha çok sevmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak da bunu bildiriyor. Peygamberimiz de onu bildiriyor. Peygamberimizin "Her kim geride bir borç veya yetimler bırakırsa bunlar bana aittir" sözü kendisinin her mümine kendi nefsinden daha ileri olduğuna dair ileri beyanını açıklayıcı niteliktedir. Yani borcu, mirası varsa, mal bıraktıysa mirasçılar alsın. Borç bıraktıysa, yetim bıraktıysa, külfet, yük bıraktıysa o da bana ait. Başlarda İslam'ın ilk günlerinde bunu söyleyemiyordu Efendimiz. Çünkü bir devletini henüz kurmamıştı. İmkanı yoktu. Diyordu ki borç bırakmayın, borçlu olursanız cenaze namazını kıldırmam diyordu. Sonra devletin imkanları genişleyince artık borç bırakanın borcunu ben öderim dedi. Burada gösteriyor ki hakikaten peygamberimiz insanları kendilerini daha çok düşünüyor. Onların yetimlerini, onların borçlarını. Belki kendisini ahiretini düşünse insan o borcu bırakmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk yıllarında borçlu ölen ve borcunu ödeyecek mal bırakmayanların cenaze namazını kılmazdı. O da ağır bir şey. Peygamberimizin namazı "İnne salateke sekenun lehum" senin namazların diyor onlar için huzur kaynağıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu sebeple herkes ister ki cenazesinin namazını peygamberimiz kıldırsın. Efendimiz kıldırmazsa bu o toplum için o zaman için çok büyük bir kayıp ve acı olduğu için Efendimiz bunu borçların ödenmesi hususunda kullanıyor ve herkes borcuna daha çok dikkat ediyor. Aman cenazemi peygamberimiz kıldırsın diye. Böylece sahabe-i kiramı ihmalkarlıktan ve borçlanmaktan sakındırmayı hedeflemişti Efendimiz. Sonraları fetihler sayesinde hazinenin mali durumu düzelince böyle kimselerin borçlarını peygamberimiz bizzat ödemeye başladı. Fakat bu peygamber efendimize has bir durumdu. Yani devlet başkanı da ödemek zorunda değil, peygamberimizin ümmetine sevgisi, yakınlığı sebebiyle. Daha sonraları halifelerin bu yönde bir uygulama geliştirdiklerini görmüyoruz. Halifeler ödememişler. Şu kadar var ki yetim kalan çocuklara Beytülmal'den yani devlet hazinesinden nafaka ödendiğini görüyoruz. Çünkü yetimlerle ilgili başka hadisler de var. Hatta Hazreti Ebubekir'in Müslümanlar arasında ayrım yapmaksızın bu nafakayı ödediği, Hazreti Ömer'in ise bunun aksine Müslümanlar arasında tercihte bulunduğu söylenmektedir. Hadisten öğrendiklerimiz: 1. Haramdan sakındırma, şeriata muhalif bir hareketi kılama gibi sebeplerle kızmak, sesi yükselterek konuşmak caizdir. 2. Peygamberimizle kıyamet arasındaki zamanda başka bir peygamber gelmeyecektir. 3. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle meşgul olmak en hayırlı amellerden sayılır. 4. Bid'atlarla mücadele etmek Müslümanlar için bir vazifedir. Bunun yolu Kur'an ve sünneti öğrenmek ve hayata uygulamaktan ibarettir. İnsan bilirse rahat olur. Ne yapacağını, nasıl yaşayacağını kendisi rahatça tayin edebilir. Onun için acaba yanlış yapıyorum mu huzursuzluğundan kurtulur. Yetimlere ve kimsesiz çocuklara Beytülmal'den yardım etmek gerekir. Miras haktır ve helaldir. Evet, diğer bir bölüm: iyi veya kötü çığır açanlar. Riyaz-ı Salihinde bir bölüm. Sünneten haseneten ve sünneten seyyiyeten. Sünneti hasene ve sünneti seyyiye. İyi bir yol, iyi bir çığır açmak, kötü bir yol, kötü bir çığır açmak. Bu da hakikaten insan için çok önemli bir husus. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Onlar, Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, müttakilere önder yap derler. Takva sahiplerine önder olmak, yani bir yol açmak, takva ile ilgili bir yol açmak, insanların da senin peşinden gelmesi. Bu tam bir sadaka-i cariyedir. Senin tesirinle nesiller boyu bu iyilik devam ettikçe sana da sevap yazdır. Veya bir kötülük yaparsın, senin bu yaptığın kötülüğün tesiriyle nesiller boyu o kötülük işlendikçe onların günahlarının bir misli de o kötülüğü yapana yazılır. Allah korusun. Hem çok güzel, çok önemli, hem çok tehlikeli bir yönü var bunun. Müminler güçlerinin yettiği kadar ile ve ellerinden geldiğince iyi bir aile yuvası kurmaya çalışırlar. Bu duada o var. Rabbena heblena min ezvecine. Bize göz aydınlığı, eşler ve çocuklar ihsan eyle diye. Bu yönde gerekli olan dini ahlaki hassasiyetleri göstermelerinin yanında, diğer taraftan Allah Teala'ya dua ve niyazda bulunarak eşleri ve çocukları hakkında iyilik ve hayır temenni ederler. Onların faziletlerle donanmış, en güzel ahlakla bezenmiş kişiler olmalarını arzu ederler. Dua eder, terbiye eder, çalıştırır, gayret eder onları güzel yetiştirmek için. Allah'ın koruması sayesinde cehennem azabından kurtulan bahtiyarlar zümresine önder kılınmalarını Allah'tan dilerler. Bu sayılanların her biri hayırdır. İnsan hayırda en önde bulunmayı, yani imam olmayı arzu eder. Aile kurar, bir örnek olur aile içerisinde. Çünkü hayırda önderlik, iyi çığır açmanın ve insanların ıslahına çalışmanın vesilesidir. Ayet-i Kerime'deki istekler, aile ve çocuk terbiyesine önem verilmesi gerektiğinin delili sayılmıştır. Aile ve çocuk terbiyesine önem vermenin gerekliliğini anlatıyor. Yalnız muttaki olmak, yani Allah'a karşı gelmekten sakınan bir kimse olmak değil, böylesi kimselerin imamı olmak arzusu büyük bir gaye ve mukaddes bir mefkuredir. Sadece ben iyi olayım diye bir düşünce yok. Ben iyilere önder olayım, iyilerin sayısını artırayım, iyilere yol açayım, iyilik yolu açayım, peşimden pek çok insan gelsin, insanlara iyilikleri öğreteyim diye böyle bir uzun soluklu, ileri görüşlü bir hedef belirlemek gerekiyor. Çünkü dinde takva mertebesinden daha üstün bir makam yoktur. Hem kendisi o üstün makama çıkacak, hem de diğer insanların o üstün makama gelmelerine öncülük edecek. Bazı alimler ve müfessirler bu ayeti delil göstererek dinde başkanlık ve devlet yöneticiliği istemeyi vacip saymışlardır. İyi insanların, ehil insanların hakikaten başkan olayım, insanlara rahat ettireyim diye bunu isteyebilirler Yusuf Aleyhisselam gibi. Ehliyet sahibi kimselerin devlet yönetimine talip olması ve bu konuda teşvik edilmeleri dini bir vazife kabul edilmiştir. Ömer bin Abdülaziz istemezken alimler ona diyor ki sen alim bir insansın. Alim bir devlet başkanı, hakim bir devlet başkanı olsun bu insanlar için bulunmaz bir nimettir demişler, ikna etmişler. Hakikaten onun 2 yıllık halifelik süresi insanlar için bulunmaz bir nimet olmuştur. Bu her zaman için buna ihtiyaç var. Hikmet ehli, hakim, bilgili, alim insanların idareci olması kabiliyetleri varsa ve insanlar için en hayırlı olan şeyleri yapmaları, dünyaya meyletmemeleri Allah'ın büyük lütfudur. Bunların her biri hayırlı bir çığır açmanın vesileleridir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Ve cealnâhum e'immeten yehdûne bi emrinâ." Biz onları emrimiz uyarınca insanlara doğru yolu gösteren birer rehber kıldık. Peygamberler insanlığın doğruluk rehberleridir. Rehber, imam, önde olan. İmamlık çok önemli bir vazifedir. Bugün maalesef toplumda imamlık hakir görünüyor, tahkir ediliyor ama imamlık önder olmak, insanlara yol göstermek, doğruyu göstermek, ahiret yolunu açmak. Bu hayırlı bir çığır açma açısından çok önemli bir vazifedir. Allah'ın emrine uyarak hakkıyla yapılan imamlıklar böyledir. Allah Teala insanlara olan lütuf ve merhameti sebebiyle pek çok peygamber göndermiştir. Onlar kendilerine uyulması gereken önderlerdir. Bugünkü imamlarda peygamber mesleği icra eden insanlar bunun anlamını idrak etmeli, hakkını vermeye çalışmalılar. Peygamberlerin asıl vazifesi tebliğdir. Tebliğ yani Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmak, Allah'tan gelen bilgileri insanlara öğretmek. Çok önemli bir husus. İnsanlara Allah'ın emri ve izniyle hakkı ve doğruyu gösterir, kurtuluş yollarını açarlar. Onların açtığı çığırdan gidenler dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşırlar. Dinde önder ve örnek olacak kişilerin önce kendi nefislerini ıslah etmeleri gerekir. Önce kendisi muttaki olacak, sonra müttakilere önder olacak. Hidayet önce onlar için gereklidir. Kendileri mükemmel olmayanlar başkalarını kemale erdiremezler. Dolayısıyla kendimizden başlarsak zaten arkasından tabi olarak gelecektir bu. Şimdi 3 kısa meseleden bahsederek anekdot diyebiliriz. Latif konular, latife diyebiliriz. Salihlerden olabilmek için helal lokma gerekir. İbni Hacer el-Heytemi'ye fetva sormuşlar. Devlet başkanının verdiği hediye kabul edilir mi? Sultanın hediyesi alınır mı, yenilir mi falan diye. Bundan bahsederken, bunun fetvasına cevap verirken bir cümlesi var dikkat çekici. Diyor ki bazı bölgelerde salih ve müttaki insanların çok, bazılarında az olduğu müşahede edilmektedir. Bunun sebebini araştırdık. Araştırdık acaba neden bazı bölgelerde salih insanlar çok, bazı yerlerde az. Ve bunun helal yemek ve şüpheli şeylerle meşguliyeti azaltmaktan başka bir şey olmadığını gördük. Demek ki bir sosyal araştırma yapılmış. Bu insanlar nasıl yaşarlar, ne yer, ne içerler, ne ekip biçerler diye hayatlarını incelemiş bu alim. İnceletmiş veyahut da yardımcılarına görmüş ki şu bölgedeki insanlar daha çok helal yiyor. Kazançları helal, şüphelilerden uzak duruyorlar. Şu bölgedeki insanlar ise fazla dikkat etmiyor helale harama. Şüpheli işler yapıyorlar. O zaman bu bölgede salihler az, bu bölgede daha çok. Ahalisinin gıdasında helalin çok olduğu bölgelerde salihler de çoğalıyor. Helalin az olduğu yerlerde ise salihler de azalıyor. Bunun için diyor dikkat edelim, şüpheli şeyler yemeyelim, haramlardan da zaten şiddetle kaçınalım demiş. Halil bin Ahmet dil alimi, ilk sözlük yazarı Halil bin Ahmet'in vakti değerlendirmekle ilgili bir sözü var. Diyor ki vaktimi 4 şekilde değerlendiririm. Benden daha bilgili biriyle buluşursam ondan hemen öğrenirim. Taallüm. Ve ararım da yani benden daha bilgili birilerinin yanında olmayı isterim. En faydalı şey bu. Benden daha az bilen biriyle buluşursam ona da öğretirim, talim. İnsanlarla beraberken daha bilgili birisi varsa ondan öğrenirim. Daha az bilen varsa ona da öğretirim. Benimle ilmen aynı seviyede olan biriyle buluşursam müzakere ederim. Unutmamak için, bazı konuları pekiştirmek için aynı seviyedeki ilim ehliyle müzakere yaparım. Kendini benden üstün gören ama az bilen biriyle karşılaşırsam da susarım. Sükut ederim, kitap gibi sessiz ol. Cahiller yanında kitap gibi sessiz ol dediği gibi Mevlana Hazretleri'nin, buna da diyor istirahat derim, istirahat ederim. Demek ki insanlar dört grup. Daha bizden bilgili olanlar var. Onlardan öğrenmek lazım. Az bilenleri öğretmek, aynı seviyedekilerle müzakere etmek, ilmi konuları. Kendini bilmeyen cahillere karşısında da kitap gibi sessiz olmak, sükut ederek istirahat etmek. İrfan ehli şöyle demişler. Beş fırsatı kaçırma. Dünya hayatını bilhassa şu beş şeyin elinden kaçmasına izin verme. Bir, Rabbin ile geçirdiğin samimi anlar. Allah için, Allah ile beraber olacağın samimi anlar yakalamaya çalış. O fırsatları kolla. Seher vakitlerinde mesela, sessiz sakin vakitlerde böyle fırsatlar yakala. İki, ana babana yapacağın hürmet ve iyilikler. Anne babana yapacağın iyilik fırsatlarını araştır, kaçırma. Üç, ailene ve dostlarına yönelik muhabbet. Ailene, dostlarına sevgi göstermek, hediyeler vermek gibi fırsatları kaçırma. Dört, etrafına, dost, arkadaş, akraba ve insanlığa yapacağın ihsan ve iyilikler. Yani bakıyorsun ki geçiyor, insanlar ölüyor, birbirinden ayrılıyor. Diyor ki iyilik yapmak istesen de yapamayabiliyorsun, fırsat bulamayabiliyorsun. Fırsat varken kaçırma. Beş, amellerinde ihlas. Bir amel işlerken, bir iş yaparken o anda ihlaslı olmaya, kalbinin temiz olmasına dikkat et. Çünkü o geçtikten sonra bir daha onu bulamazsın. Bu beş fırsatı kaçırma diye tavsiye etmiş irfan ehli zatlar. Bugünkü programımız burada sona erdi efendim. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.